Ayrım 29.
5. nota. Şu notada Avrupa fünunu ve medeniyeti eski Said'in fikrinde bir derece yerleştiği için yeni Said harekât-ı fikriyede seyrettiği zaman Avrupa'nın fünun ve medeniyeti o seyahat-ı kalbiyede emraz-ı kalbiyeye inkılap ederek ziyade müşkilata medar olduğundan bil mecburiye yeni Said zihnini silkeleyip müzahraf felsefeyi ve sefih medeniyeti atmak isterken kendi ruhunda Avrupa'nın lehinde şehadet eden hissiyat-ı nefsaniyeyi susturmak için Avrupa'nın şahs-ı manevisiyle bir cihette gayet kısa, bir cihette uzun gelecek muhavereye mecbur olmuştur. Yanlış anlaşılmasın. Avrupa ikidir. Birisi İsevi'nin dini hakikiden ve İslamiyet'ten aldığı feyz ile hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye nafi sanatları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları takip eden Avrupa'ya hitap etmiyorum. Belki felsefe-i tabiyenin zulmetiyle medeniyetin seyyiatını mehasin zannederek beşeri sefaate ve dalalete sevk eden bozulmuş ikinci Avrupa'ya hitap ediyorum. Şöyle ki o zaman o seyahat-ı ruhiyede mehasin-i medeniyet ve fünun-u nafiyadan başka olan malayani ve muzır felsefeyi ve muzır ve sefih medeniyeti elinde tutan Avrupa'nın şahs-ı manevisine karşı demiştim. Bil ey ikinci Avrupa, sen sağ elinle sakîm ve dalaletli bir felsefeyi ve sol elinle sefih ve muzır bir medeniyeti tutup dava edersin ki beşerin saadeti bu ikisiyledir. Senin bu iki elin kırılsın ve şu iki pis hediyen senin başını yesin. Ey küfrü küfranı dağıtıp neşreden bedbaht ruh! Acaba hem ruhunda, hem vicdanında, hem aklında, hem kalbinde dehşetli musibetlerle musibetzede olmuş ve azaba düşmüş bir adamın cismiyle, zahiri bir surette, aldatıcı bir zinet ve servet içinde bulunmasıyla saadeti mümkün olabilir mi? Ona mes'ud denilebilir mi? Aya görmüyor musun ki, bir adamın cüz'i bir emirden meyus olması ve vehmi bir emelden ümidi kesilmesi ve ehemmiyetsiz bir işten inkisar hayale uğraması sebebiyle tatlı hayaller ona acılaşıyor, şirin vaziyetler onu tazip ediyor. Dünya ona dar geliyor, zindan oluyor. Halbuki senin şahametinle kalbinin en derin köşelerinde ve ruhunun ta esasında dalalet darbesini yiyen ve o dalalet cihetiyle bütün emelleri inkıtağa uğrayan ve bütün elemleri ondan neş'et eden bir biçare insana hangi saadeti temin ediyorsun? Acaba zâil, yalancı bir cennette cismi bulunan ve kalbi, ruhu cehennemde azap çeken bir insana mes'ud denilebilir mi? İşte sen biçare beşeri böyle baştan çıkardın, yalancı bir cennet içinde cehennemi bir azap çektiriyorsun. Ey nev-i beşerin nefs-i emmaresi! Bu temsile bak, beşeri nereye sevk ettiğini bil. Mesela, bizim önümüzde iki yol var. Birisinden gidiyoruz, görüyoruz ki, her adım başında biçare aciz bir adam bulunur. Zalimler hücum edip, malını, eşyasını gasp ederek, kulübeciğini harap ediyorlar. Bazen de yaralıyorlar. Öyle bir tarzda ki, acınacak haline sema ağlıyor. Nereye bakılsa hal bu minval üzere gidiyor. O yolda işitilen sesler, zalimlerin gürültüleri, mazlumların ağlayışları olduğundan, umumi bir matem o yolu kaplıyor. İnsan, insaniyet cihetiyle, gayrin elemiyle müteellim olduğundan, hadsiz bir eleme giriftar oluyor. Halbuki vicdan bu derece teellüme tahammül edemediğinden, o yolda giden iki şeyden birisine mecbur olur. Ya insaniyetten tecerrüt edip, nihayetsiz vahşeti iltizam ederek, öyle bir kalbi taşıyacak ki, kendi selametiyle beraber, umumun helaketi onu müteessir etmesin veyahut kalp ve aklın muktezasını iptal etsin. Ey sefahet ve dalalette bozulmuş ve İsevi dininden uzaklaşmış Avrupa! Deccal gibi bir tek gözü taşıyan kör dehan ile ruhu beşere bu cehennemi haleti hediye ettin. Sonra anladın ki, bu öyle ilaçsız bir illettir ki, insanı âlâ-yı illiyyinden esfel-i safiliğine atar, hayvanatın en bedbaht derecesine indirir. Bu illete karşı bulduğun ilaç, muvakkaten iptali his hizmeti gören cazibedar oyuncakların ve uyutucu hevesat ve fantaziyelerindir. Senin bu ilacın, senin başını yesin ve yiyecek. İşte beşere açtığın yol ve verdiğin saadet, bu misale benzer. İkinci yol ki Kur'an-ı Hakîm hidayetiyle beşere hediye etmiştir. Şöyledir. Görüyoruz ki o yolun her menzilinde, her mekanında, her şehrinde bir sultan-ı adilin müstakim askerleri her tarafta bulunuyor, geziyorlar. Ara sıra o sultanın emriyle o askerlerin bir kısmını terhis ediyorlar. Silahlarını, atlarını ve miri levazımatlarını alıyorlar. Onlara izin tezkeresini veriyorlar. O terhis olunan neferler, çendan ünsiyet ettikleri at ve silahların teslim alınmasından zahiren mahzun oluyorlar. Fakat hakikat noktasında terhisle müferrah olup, sultanın ziyaretine ve padişahın payitahtına dönmesi ve padişahı ziyaret etmesi cihetinde gayet memnun oluyorlar. Bazen terhis memurları acemi bir nefere rast geliyorlar. Nefer onları tanımıyor, silahını teslim et diyorlar. Nefer diyor, ben padişahın askeriyim, onun hizmetindeyim, sonra onun yanına gideceğim. Siz nece oluyorsunuz? Eğer onun izin ve rızasıyla gelmiş iseniz, gözle baş üstüne geldiniz. Emrini gösteriniz, yoksa çekiliniz, benden uzak olunuz. Ben tek başımla kalsam, sizler binler dahi olsanız, yine sizinle dövüşeceğim. Kendi nefsim için değil, çünkü nefsim benim değil, benim sultanımındır. Belki bendeki nefsim ve silahım, malikimin emanetidir. Emaneti muhafaza ve sultanımın haysiyetini himaye ve izzetini vikaye için size baş eğmeyeceğim. İşte o ikinci yoldaki medar-ı sürur ve saadet olan binler ahvalden bu hal bir numunedir. Sair ahvali sen kıyas et. Bütün o ikinci yolun seferinde, tevellüdat namında sevinç ve şenlikle bir tahşidat ve sevkiyat askeriye var ve vefiyat namında sürur ve muzika ile terhisat askeriye görünüyor. İşte Kur'an-ı Hakîm beşere bu yolu hediye etmiştir. Bu hediyeyi kim tam kabul etse, böyle iki cihanın saadetine giden bu ikinci yoldan gider, ne geçmiş şeyden mahzun ve ne de gelecek şeyden havf eder. Ey ikinci bozuk Avrupa! Senin çürük ve esassız esaslarının bir kısmı şunlardır ki, en büyük melekten en küçük semeye kadar her bir zihayat kendi nefsine maliktir ve kendi zatı için çalışır ve kendi lezzeti için çabalar. Onun bir hakkı hayatı var. Gaye-i himmeti ve hedefi maksadı yaşamak ve bekasını temin etmektir diyorsun. Ve Halık-ı Kerim'in kerem düsturlarından ve erkân-ı kainatta kemal-i itaatle imtisal edilen düstur-u teâbünle nebatat hayvanatın imdadına ve hayvanat insanların yardımına koşmasından tezahür eden o umumi kanunun rahimane, kerimane cilvelerini cidal zannedip hayat bir cidaldir diye ahmakane hükmetmişsin. Acaba o düstur-u teâbünün cilvesinden olan zerrât-ı taâmiyenin kemal-i şevk ile beden hücrelerinin gıdalandırılması için koşmaları nasıl cidaldir? Nasıl bir çarpışmaktır? Belki o imdat ve koşmak kerîm bir Rabbin emriyle bir teâbündür. Hem çürük bir esasın her şey kendi nefsine maliktir diyorsun. Hiçbir şey kendi nefsine malik olmadığına kat'î bir delil şudur ki esbabın içinde en eşrefi ve ihtiyar noktasında en geniş iradelisi insandır. Halbuki bu insanın düşünmek, söylemek ve yemek gibi en zahir ef'ali ihtiyariyesinden yüz cüz'ünden onun desti ihtiyarına verilen ve daire-i iktidarına giren yalnız meşkûk tek bir cüz'dür. Böyle en zahir fiilin yüz cüz'ünden bir cüz'üne malik olmayan nasıl kendine maliktir denilir? Böyle en eşref ve ihtiyarı en geniş bu derece hakiki tasarruftan ve temellükten eli bağlanmış bulunsa, sair hayvanat ve cemadat kendine maliktir diyen, hayvandan daha ziyade hayvan ve cemadattan daha ziyade camit ve şuursuz olduğunu ispat eder. Seni bu hataya atıp bu vartaya düşüren bir gözlü dehandır. Yani harika, menhus zekandır. O kör dehan ile her şeyin hâliki olan Rabbini unuttun, mevhum bir tabiata isnat ettin, âsârını esbaba verdin. O hâlikin malını bâtıl mabut olan tağutlara taksim ettin. Şu noktada ve o dehan nazarında her zihayat, her bir insan tek başı ile hadsiz âdaya karşı mukavemet etmek ve nihayetsiz hacatın tahsiline çabalamak lazım geliyor. Ve zerre gibi bir iktidar, ince tel gibi bir ihtiyar, zâil lem'a gibi bir şuur, çabuk söner şule gibi bir hayat, çabuk geçer dakika gibi bir ömür ile o hadsiz adaya ve hacata karşı dayanmaya mecbur oluyor. Halbuki o biçare zihayatın sermayesi binler matluplarından birisine kâfi gelmiyor. Musibete giriftar olduğu zaman sağır kör esbaptan başka derdine derman beklemiyor. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِر۪ينَ اِلَّا ف۪ي ضَلَال sırrına mazhar oluyor. Senin karanlıklı dehan, nev-i beşerin gündüzünü geceye kalbetmiş. Yalnız o sıkıntılı, zulümlü ve zulmetli geceye ısındırmak için, yalancı, muvakkat lambalarla tenvir ettin. O lambalar sürur ile beşerin yüzüne tebessüm etmiyor. Belki beşerin ağlanacak acı hallerindeki eblehane gülmesine, o ışıklar müstehziyane gülüp eğleniyor. Her bir zihayat senin şakirtlerin nazarında zalimlerin hücumuna maruz miskin birer musibet zededirler. Dünya bir matemhane-i umumiyedir. Dünyadaki sadalar ölümlerden, elemlerden gelen vaveylalardır. Senden tam ders alan şakirdin bir firavun olur. Fakat en hasis şeye ibadet eden ve menfaat gördüğü her şeyi kendine Rab telakki eden bir firavun-u zelildir. Hem senin şakirdin mütemerrittir. Fakat bir lezzeti için nihayet zilleti kabul eden miskin bir mütemerrittir. Hasis bir menfaat için şeytanın ayağını öper derecede alçaklık gösterir. Hem cebbardır. Fakat kalbinde bir noktayı istinat bulamadığı için zatında gayet aciz bir cebbar-ı hotfuruştur. O şakirdin gaye-i himmeti, hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin ve hamiyet ve fedakarlık perdesi altında kendi menfaat-ı nefsini arayan ve hırs ve gururunu teskin etmeye çalışan bir dessastır. Nefsinden başka ciddi olarak hiçbir şeyi sevmiyor, her şeyi nefsine feda ediyor. Amma Kur'an'ın halis ve tam şakirdi ise bir abddir. Fakat azam-ı mahlukata karşı da ubudiyete tenezzül etmez. Ve cennet gibi en büyük ve azam bir menfaati gaye-i ubudiyet yapmaz bir abd-i azizdir. Hem halim selimdir. Fakat Fatır-ı Zülcelal'inden başkasına izni ve emri olmadan tezellüle tenezzül etmez bir halimi âli himmettir. Hem fakirdir. Fakat onun Malik-i Kerim'i ona ileride ittihar ettiği mükafat ile bir fakir-i müstanidir. Hem zayıftir. Fakat kudreti nihayetsiz olan seyyidinin kuvvetine istinat eden bir zayıf-i kavidir ki Kur'an hakiki bir şakirdine cennet-i ebediyeyi dahi gaye-i maksat yaptırmadığı halde bu zail fani dünyayı ona gaye-i maksat hiç yapar mı? İşte iki şakirdin himmetlerinin ne derece birbirinden farklı olduğunu anla. Hem felsefe-i sakîmenin şakirtleriyle Kur'an-ı Hakîm'in tilmizlerinin hamiyetkârlık ve fedakârlıklarını bununla müvazene edebilirsiniz. Şöyle ki, felsefenin şakirdi kendi nefsi için kardeşinden kaçar, onun aleyhinde dava açar. Kur'an'ın şakirdi ise semavat ve arzdaki umum salih ibadı kendine kardeş telakki ederek gayet samimi bir surette onlara dua eder ve saadetleriyle mes'ud oluyor ve ruhunda şedid bir alakayı onlara karşı hisseder. Hem en büyük şey olan arş ve şemsi musahhar birer memur ve kendi gibi bir abd bir mahluk telakki eder. Hem iki şakirdin ulviyet ve inbisat ruhlarını bundan kıyas et ki Kur'an kendi şakirtlerinin ruhuna öyle bir imbisat ve ulviyet verir ki 99 taneli tesbihe bedel 99 esma-i ilahiyenin cilvelerini gösteren 99 alemlerin zerratını birer tesbih taneleri olarak şakirtlerinin ellerine verir. Evratlarınızı bununla okuyunuz der. İşte Kur'an'ın tilmizlerinden Şah-ı Geylani, Rufai, Şazeli radıyallahu anhum gibi şakirtleri virtlerini okudukları vakit dinle bak. Ellerinde silsile-i zerratı, katarat adetlerini, mahlukatın adedi enfasını tutmuşlar, onunla evratlarını okuyorlar, Cenab-ı Hakk'ı zikir ve tesbih ediyorlar. İşte Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın mucizane terbiyesine bak ki nasıl edna bir kederle ve küçük bir gam ile başı dönüp sersemleşen ve küçük bir mikroba mağlup olan bu küçük insan terbiyeyi Kur'aniye ile ne kadar teali ediyor ve ne derece letaifi inbisat eder ki koca dünya mevcudatını virdine tesbih olmakta kısa görüyor ve cenneti zikir ve virdine gaye olmakta az gördüğü halde kendi nefsini Cenab-ı Hakk'ın edna bir mahlukunun üstünde büyük tutmuyor, nihayet izzet içinde nihayet tevazu cem ediyor. felsefe şakirtlerinin buna nispeten ne derece pest ve aşağı olduğunu kıyas edebilirsin. İşte felsefe-i sakime-i Avrupa'yı'dan yekçeşm olan dehasının yanlış gördüğü hakikatleri, iki cihana bakan, gaybaşına parlak iki gözüyle iki aleme nazar eden, beşer için iki saadete iki eliyle işaret eden Hüdâ-yı Kur'ânî der ki: "Ey insan! Senin elinde bulunan nefis ve malın senin mülkün değil. Belki sana emanettir. O emanetin maliki her şeye kadir, her şeyi bilir bir Rahîm-i Kerîm'dir. O senin yanındaki mülkünü senden satın almak istiyor. Ta senin için muhafaza etsin, zayi olmasın. İleride mühim bir fiyat sana verecek. Sen muvazzaf ve memur bir askersin. Onun namıyla çalış ve hesabıyla amel et. Odur ki muhtaç olduğun şeyleri sana rızk olarak gönderiyor ve senin takatin yetmediği şeylerden seni muhafaza eder. Senin şu hayatının gayesi, neticesi, o Malik'in esmasına ve şuunatına bir mazhariyettir. Sana bir musibet geldiği vakit de: "İnna lillah ve inna ileyhi raciun." Yani ben Malik'imin hizmetindeyim. Ey musibet, eğer onun izin ve rızasıyla geldin ise merhaba, safa geldin. Çünkü elbette bir vakit ona döneceğiz ve onun huzuruna gideceğiz ve ona müştakız. Madem herhalde bir zaman bizi hayatın tekalifinden azat edecektir. Haydi ey musibet, o terhis ve o azat etmek senin elinle olsun, razıyım. Eğer benim emanet muhafazasında ve vazife perverliğimi tecrübe suretinde sana emir ve irade etmiş fakat sana teslim olmaklığıma izin ve rızası olmazsa, benim takatim yettikçe emin olmayana Malik'imin emanetini teslim etmem der. İşte binden bir numune olarak Deha-i Felsefî'nin ve Hüdâ-yı Kur'ânî'nin verdikleri derslerin derecelerine bak. Evet, iki tarafın hakikat-ı hali sabıkan beyan edilen tarz ile gidiyor. Fakat hidayet ve dalalette insanların dereceleri mütefavittir. Gafletin mertebeleri de muhteliftir. Herkes her mertebede bu hakikati tamamiyle hissedemez. Çünkü gaflet hissi iptal ediyor ve bu zamanda öyle bir derecede iptali hissetmiş ki bu elîm elemin acısını ehli medeniyet hissetmiyorlar. Fakat hassasiyeti ilmiyenin tezayüdüyle ve her günde 30 bin cenazeyi gösteren mevtin ikazatı ile o gaflet perdesi parçalanıyor. Ecnebilerin tağutları ile ve fünun-u tabiyyeleriyle dalalete gidenlere ve onları körü körüne taklit edip ittiba edenlere binler nefrin ve teessüfler. Ey bu vatan gençleri, Frankleri taklide çalışmayınız. Aya Avrupa'nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adavetten sonra hangi akıl ile onların sefahet ve batıl efkarlarına ittiba edip emniyet ediyorsunuz? Yok yok, sefihane taklit edenler ittiba değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi idam ediyorsunuz. Âgâh olunuz ki siz ahlaksızcasına ittiba ettikçe hamiyet davasında yalancılık ediyorsunuz. Çünkü şu surette ittibaınız milliyetinize karşı bir istihfaftır ve millete bir istihzadır. Hedanallahu ve iyyakum ila's sıratil müstakîm.